Ayrım 34, sayfa 352. 5. Türk ulusu kadınların hizmetini unutabilir mi? Kastamonu'da yayımlanan Açık Söz gazetesinin yazarlarından İsmail Habib Sevük, Tosyalı bir kızın gönüllü ve fedai olarak cepheye gitmek istediğini bildiren bir dilekçe yazması üzerine kaleme aldığı 22 Ağustos 1921 tarihli Tosyalı Kız başlıklı yazısında Türk kadınlığının durumunu ele alıyor. Başka milletlerde olsaydı, bir kızın cepheye gitmek istemesinin garip karşılanamayacağını, çünkü oralarda kadınların daima erkeklerin içinde olduğunu, oysa Türkiye'de değil cepheye gitmek daha erkeğin içine girmediğini, haremlik selamlığın kalın duvarlarla ayrıldığını, kadının gölgeler ve kafesler içinde yaşayan mahcup bir mahluk olduğunu yazıyor. Sevik, toprakların altında akan ve nasılsa bir çıkış bulan gürbüz suyun fışkırması gibi Türk kadınının da Yunan'ın saldırısı karşısında gürültülü sel suları gibi uğuldadığını, üstünde o kalın toprak olmasa kükreyip meydana çıkacağını anlatıyor. Sevik de İslamiyet'in ilk devirlerinde İslam kadınının böyle olmadığını, seferleri erkeklerle birlikte gittiğini yazıyor. Ona göre şimdi Türk kadınları da İslamiyet'in ilk devirlerinde olduğu gibi yüce birer kahraman olduklarını anlamışlardır. Açık Söz, sayı 263, 22-8-1922'den Mustafa Eski, İsmail Habib Sevük'ün Açık Söz'deki yazıları, 1921-1922 makaleler, fıkralar, sayfa 106. İkdam gazetesinin Büyük Zafer'in hemen ertesinde yayımladığı Suat Derviş imzalı Kadınlık ve Kadınlarımız başlıklı bir yazıya göre ortada şu sorular vardır. Türk kadınları zaferi gereken sevinçle karşılayabilmişler midir? Amacı hak ve hürriyet olan bu savaşlardaki durumlarının, yerlerinin, görevlerinin bilincinde midirler? Bugün dünyanın ve yarın tarihin en soylu, en özverili, en sabırlı bir çehresi olacak bir milletin bireyi olma mutluluğunun bütün zevkini tadabilmekte midirler? Yazarın yanıtı şöyledir. Dedim ki, Türk kadınlığını bütün bir millet için varlığının devamı ve bu milletin her ferdi için ayrı ayrı yaşama kavgası olan bu savaşa ve bu savaşın mutlu sonuçlarına ilgisiz ve kayıtsız zannetmek için bilmiyorum ki insan nasıl bir beyinle düşünüp muhakeme etmeli. Uzun senelerdeki maddi mahrumiyetlerini, felaketlere rağmen, erkeğine yüksek ülkülerini korumakta yardım eden, erkeğinin göğsüne sönmez bir ateşle yanan hak ve vatan aşkı koyan, erkeğini bu ateşle coşturan, ona bu ateşiyle harikalar yaptıran bu kadın, bugün yeryüzündeki kadınların en mutlusu iken, bu kadının mutluluğunun değerini ve mutluluğu elde etmek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğünü bilmemesi mümkün müdür? Acaba bugün Türk kadını kadar milletinin gururunu, damarlarındaki soylu ve temiz kanını, ırkının haşmetini hisseden ve bazen hissettikleriyle övünmekte haklı başka bir kadın var mıdır? Hangi tarihin, hangi kavmin, hangi alemin kadınları bugünkü Türk kadınını dolduran mutlu duygularla dolu olabilir? Erkekler kendini dünyadaki kadınların en yükseği, en mutlusu, en gıpta edileni sayan Türk kadınlığının bu harpte kendileri kadar yardımları ve teşvikleri bulunduğunu itiraf etmek isteyecekler mi? Erkeklere bu gayretle zaferi yaratan şevk ile inancı, bütün felaketlerine, metanetlerine, mahrumiyetlerine rağmen ağlamayan, şikayet etmeyen, sabırlı, sabırları ve metanetleriyle bir an teşvikten geri kalmayan, tevekküllü ve fedakar kadınlarının verdiklerini acaba bir kerecik olsun görmeyecekler mi? Yazının sonu şöyle bitiyor. Bu ordu, bu harikalar yaratan ordu, bütün bu şeyleri unutan, unutabilen insanların teşkil edebileceği bir ordu mudur? İkdam, sayı 9185, 16-9-1922, sayfa 3. Yeni Adana gazetesinde yayımlanan Mektep Mektep başlıklı yazıda, öyle zannediyorum ki halkın eline sopayı alıp bizi dövmesine az kaldı. Asıl işin acı noktası başımıza yumruk kadınlarımızdan gelecek. Halk mektep mektep diye yakımıza sarılıyor denilmektedir. Yeni Adana, 19-9-1922. C. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tartışmaları. 1. Türkiye seçme ve seçilme hakkının neresindeydi? 1919 sonbaharında son Osmanlı Mebuslar Meclisi için seçim hazırlıkları yapılırken kadınların seçme ve seçilme hakkının gündeme geldiği anlaşılmaktadır. Karagöz gazetesi kadınların oy vermek hatta mebus olmak isteklerine hak vermektedir. Ancak bu konuda uzun ve yorucu bir çalışma yapmak gerektiği düşüncesindedir. Karagöz, 22-10-1919. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası ileri gelenlerinden birinin son Osmanlı Mebuslar Meclisi seçimi konusunda Vakit gazetesiyle yaptığı bir mülakatta kadınları da seçme hakkı istediği görülüyor. Kim çalışıyorsa o rey sahibi olmalıdır. Her çalışanın rey miktarı müsavi olmalıdır. Madem ki kadınlar bugün çalışıyorlar, vergi ile, iş ile alakadardırlar, onlar da erkeklerden hiç geri olmaksızın aynı surette seçim hakkına malik olmalıdırlar. Vakit, sayı 766, 24-12-1919, sayfa 2, İşçi ve Çiftçi Partisi'nin mütalaası. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı konusunda Batı dünyasında hayli mesafe alınmıştır ve Türk kamuoyu da bundan haberdardır. İngiltere'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1918'de tanınmıştır. Ancak bu eksik bir haktır. Çünkü erkekler için seçim yaşı 21 iken kadınlar için bu yaş 30'dur. Bu konudaki eşitliğin sağlanması için bir 10 yıl daha geçmesi gerekecektir. Süheyla Kadıoğlu, Batı Ülkelerinde Kadın Hareketleri, sayfa 45. Haziran 1920'de İsviçre'nin Cenevre kentinde kadınlara seçim hakkı isteyen büyük bir kadın konferansının toplandığı Türk basınında yer almıştır. Ajans, Osmanlı hükümetinin de davet edildiği bu 8. kongreye 26 milli kadın örgütünün katılacağını haber vermektedir. Kongreyi düzenleyen Kadınlara Seçim Hakkı Verilmesi Milletler Arası Cemiyetler Birliği'ne Arjantin, Küba, İspanya gibi ülkelerin kadın örgütleri de katılacaklardır. Son kongre Budapeşte de 1913'te toplanmıştır ve bu tarihten sonra şu 16 ülke kadınlara siyasi haklar tanımıştır. Danimarka, İrlanda, Hollanda, Almanya, Avusturya, Bohemya, Macaristan, Lehistan, İsveç, İngiltere, Rusya, Kuzey Amerika'dan, ABD'den 9 devlet, eyalet, Kanada, Rodezya, Afrika'nın doğusundaki İngiltere sömürgeleri, Jamaika. İktam. Sayı 8327, 24-1920, sayfa 1, Kadınlara İntihap Hakkı 8. Kongre aktediliyor. Kongre, son kongreden beri kadınların 21 ülkede seçimlere katıldığını, Milletler Cemiyeti'nin bütün memurluklarına kadınların kabul edildiğini bildirerek bunları tebrik, milli hükümetlerini kurmaya nail olan birçok milletlerin birleşmesinden ötürü memnuniyet, savaşa engel olmaları ve çocuklara insani ve uluslararası bir terbiye vermeleri için bütün dünya kadınlarına çağrı ve Milletler Cemiyeti'nin bir kadınlar bürosu kurması konusunun tartışılması kararlarını almıştır. Bu kongrede Türk kadınlarını Kıbrıslı Mustafa Paşa'nın kızı Azize Hanım temsil etmiştir. Ahmet Cevdet imzasıyla iktama gönderilen hususi telgraf haberine göre Azize Hanım, Türk kadınlarının toplumsal çalışmaları hakkında bir nutuk söyleyerek savaşın yarattığı üzücü sonuçtan söz etmiş, Türk milletinin haklarını savunma ve adalet isteğinde bulunmuştur. Bu konuşma pek çok alkışlanmıştır. İktam. Sayı 8383, 15-6-1920, sayfa 1, Beynelmilal Kadınlar Kongresi'nde bir Türk kadını. İktamın ertesi günkü baş yazısında Azize Hanım'ın kongrede en çok alkışlanan ve sözleri en çok dikkat çeken kadınlardan biri olduğu yazılmıştır. Azize Hanım aynı zamanda İspanya Elçiliği Müsteşarı Nurettin Ferruh Bey'in eşidir. İmza yerine 3 yıldız rumuzu konulan başyazıda bu kongreye katılmanın Türk kadınının uluslararası ilk başarısı olduğu anlatılmakta fakat kadınlara seçim hakkının verilmesi konusunda bir öneri getirilmemektedir. İktam. Sayı 8384, 16-6-1920, sayfa 1. Beynelmilal Kadınlar Kongresi. Bu arada Türk erkek kamuoyunun kadınlara seçme ve seçilme hakkı konusunda henüz ikna edilmemiş olduğu görülmektedir. Açık sözle kadınların okutulması ancak devlet işlerine karıştırılmaması gerektiğini anlatan bir yazı görülmektedir. Yazı H. Talat Beyefendi'ye bir cevap niteliğindedir. Açık söz sayı 172, 29-4-1921, kadınlığın tekamülü. 1922'de Yunanistan'da kadınlara rey itası, oy verilmesi ile ilgili bir oylama yapıldığı, önerinin reddedildiği, ancak bu reddin iptal edilerek önerinin parlamentoda yeniden ele alındığına ilişkin bir haber yayımlanmıştır. Akşam, sayı 1341, 16-6-1922, sayfa 1. Ahmet Emin Yalman, İstanbul'da kadınların giyimi konusunda yapılan tartışmalar üzerine kaleme aldığı anlaşılan Kadın Meselesi başlıklı yazıda, Avrupa'da kadın sorunlarının yoğun olarak tartışıldığını, Türkiye'de de tartışmalar yaşandığını anlatarak, bu konuda kısa zamanda büyük mesafeler alındığını ancak Avrupa'da kadın sorunuyla Türkiye'dekinin farklı olduğunu anlatmaktadır. Avrupalı kadınların medeni, siyasi haklar isterken Türkiye'de böyle bir talep olmadığını ileri sürmektedir. Ahmet Emin Yalman'a göre kadın sorunu köyde değil yalnızca İstanbul'da vardır. İstanbul semtlerinin bu konudaki talepleri de farklıdır. Bir Fatih semtiyle Şişli veya Büyükada arasında büyük farklar vardır. Vakit sayı 2667, 28.1922 sayfa 1. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilginç bir tartışma. Kadınların bucak meclislerinde temsil edilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilginç bir tartışma yaşanmıştır. Meclisin 15 Kasım 1921 tarihli birleşiminde köy ve bucak yönetimi yasa tasarısının görüşülmesine devam edilmektedir. Bucak yönetimlerinde kadınların da bulunmasını isteyen Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey, kürsüden yaptığı konuşmada önerisini şu gerekçeye dayandırmaktadır. Köylerimize gidildiği zaman 20 evli bir köyde 3 erkek bulursunuz, kalanı kadındır. Umumi hayata iştirak eder, vergi verir. O zavallılar bir takım adamların elinde esirdirler. Yüce Meclis bunlara bir hak vermelidir. Şuraya kadınlar da üye olarak girmelidir. Hüseyin Avni Bey mecliste ikinci gruba mensup muhafazakar mebuslardandır. Onu radikal mebuslardan Tunalı Hilmi Bey oturduğu yerden yaşa yaşa diye desteklemiştir. Hüseyin Avni Bey sözlerini sürdürerek şöyle konuşmuştur. Çünkü köy kadınlarının erkekten farkı yoktur. Bunu istirham ediyorum efendim. Efendiler, hissiyata kapılmayın. Onlar akşam sabah beraberce kardeş gibi yaşarlar. Efendiler, bir köyde 3 erkeğe rast gelirsiniz. Kadınlardan aşar alındığı gibi hukukunu da vermek lazımdır. Köyde erkek kalmamıştır. Erkekten daha faziletli kadınlar vardır. Onların faziletine hürmet etmeye mecbursunuz. Köylerde yüzlerce kadın mütegallibe erkeklerin esiridir. Zavallı kadınlar bugün 3-4 haneye bakıyor, aile reisi olmuştur. Büyük Millet Meclisi aile reisi olan kadının seçim hakkını teslim etsin. Konuşmanın bu yerinde Kırşehir mebusu Müfit Efendi oturduğu yerden konuşmacıya sataşır. Kaç karın var? Hüseyin Avni Bey bu soruya kaçamak ama anlamlı bir yanıt verir. Pek çok anam var. Konuşmacıya sataşma sırası meclis muhafazakar üyelerinden Karesi Balıkesir mebusu Hasan Basri Bey Çantay'dadır. Hüseyin Avni Bey'in feministliğini tebrik ederim. Konuşmacı buna da ustaca bir yanıt verir. İnsanlığımı tebrik ediniz. Konuşma sırası Tunalı Hilmi Bey'dedir. Bucak yönetimlerine seçimler köylerde hane hesabına göre mi, nüfus esasına göre mi yapılmalıdır sorusuna yanıt verdikten ve nüfus esasına göre temsil hakkını savunduktan sonra Hüseyin Avni Bey'in önerisini kast ederek şu dakikada meclis kürsüsünden Türklük ve Müslümanlık alemine doğru bir ses aksetmiş bulunuyor ki bu sesi bu mecliste ilk çıkartan Hüseyin Avni Bey'dir. Kendisini tebrik ederim. Bir söz söyledi. Arkadaşlar bence en ruhlusu o sözdür. Hissiyata kapılmayalım. Bir mebus yerinden ne hissiyatı Allah aşkına diye seslenir. Tunalı Hilmi Bey sözlerini sürdürerek karşımızda hem insan kardeşi hem kan kardeşi bir milletin değil. Çünkü ben de o millettenim, o da bu milletten. Bir hükümetin, bir memleketin henüz yeni doğmuş koca Azerbaycan'ın kadınları seçime katması bize en büyük bir ders olmalıdır. Konya mebusu Vehbi Bey, bizim memleketimize Bolşeviklik girmedi Hilmi Bey diye itiraz eder. Tunalı Hilmi Bey, Bolşeviklik değildir Hoca Efendi Hazretleri dedikten sonra, dünyada Müslümanlık kadar istişareyi emreden bir din veya siyaset olmadığını anlatmak ve bir ayet okumak istese de sesi patırtılar ve gürültüler içinde duyulmaz olur. Bakınız, korkuyorum ki diyorum, istirham ederim, titriye titriye söyledim, dinleyin sözleri Vehbi Bey'in neyi dinleyeceği sözleriyle kesilir. Tunalı Hilmi Bey, bir hakikati dinleyeceksiniz Hoca Efendi. Vehbi Efendi, rica ederim, bu hakikat değildir. Tunalı Hilmi Bey, batıya doğru olan köylerimizde muhtar olan kadınlar bulunduğunu hatırlatır. Bunu Vehbi Bey'den duymuştur. Erkeksiz köyleri idare eden o insanlar, Müslümanın tamamıyla anası olan o analar dışarıdan erkek bulup getirip de mi seçecekler? 2-3 köy tesadüfen bir arada bulunursa üye kim olacaktır? Kadınlar üye seçilmesin, anladım. Fakat ne için oy vermesinler? Bu teklif zaten kabul edilmeyecektir. Fakat Hüseyin Avni Bey'i tekrar tebrik etmek istiyorum. Konya mebusu Musa Kazım Efendi seçimlerde kadınların da temsil edilmesi konusunun kişisel bir arzu olduğunu söyleyerek, ancak erkeklerin seçim hakkını bile temin edemediğimiz böyle bir zamanda kadınların seçilmesinden söz etmek kadar delilik düşünülemez demiştir. Tunalı Hilmi Bey, Reis Bey, burası tımarhane değildir diye seslenince başkan onun oturmasını rica eder. Tunalı Hilmi'ye göre hocanın duyguları galip gelmiştir. Musa Kazım Efendi ona şöyle sataşır. Memiş Çavuş yazmakla henüz kendi seçme hakkını temin edemeyen Tunalı Hilmi Bey'in şunun bunun seçimine müdahale etmesi caiz değildir. Bu kendi kişisel arzusu olabilir. Kadınlar esirdir buyurdular. İslamiyet'te esaret yoktur. Kadınların seçkin hakları vardır. Avrupa kadınlarından daha fazla tasarruf hakkına sahiptirler. Bravo sesleri. Türk kadınları tasarruf haklarına sahip, mülkünü istediği gibi kullanır. Seçme hakkını zaten kendisi istemez. Evet, toplumsal hayatta kadınların bir hakkı var. Hatta kadınlar savaşçı da olabilir. Savaş saflarında da bulunur. Bunu İslamiyet kabul etmiştir. Fakat zorunlu durumlardadır. Yani erkeklerimiz yeterli olmadığı zamanlarda bu gereklilik kadınlara düşer. İhtiyaç olmadığı zamanlarda erkekle ihtilatı hiçbir zaman caiz değildir. Bu nedenle bunu reddediyorum. İhtilat bir arada olma, karışma. Malatya mebusu Lütfi Bey, hane mi, nüfus mu esas alınsın konusundaki görüşlerini söyledikten sonra kadınların da seçme hakkı üzerinde söz söyler. Bu önerinin kadınların örtünme zorunluluğundan ötürü şeriata aykırı olduğunu ileri sürer. Tunalı Hilmi Bey buna katiyen efendim diye itiraz etse de Lütfi Bey'den dur yerinde ihtarını alır. Vehbi Bey de doğru söylüyor diye Lütfi Bey'i destekler. Hüseyin Avni Bey de şeriata karşı söz söylemiş bir insan olmayı kendine yediremediği için olacak sözünü geri al diye seslenir. Lütfi Bey ile Hüseyin Avni Bey arasında bir söz dalaşı yaşanır. Lütfi Bey önerinin şeriata aykırı olduğunu ileri sürmeye devam ederken Hüseyin Avni Bey görüşlerime saygı duymaya mecbursun der. Genel kurulda şiddetli gürültüler olur. Afyonkarahisar mebusu Mehmet Şükrü Bey kadınların seçme hakkı yoktur diyen hüküm biliyor musunuz diye sorar. Başkan, Bakanlar Kurulu'nun ve komisyonun tasarılarında kadınların seçme hakkına ilişkin bir hüküm bulunmadığını, böyle yazılı bir önerge de verilmediğini, bunun mecliste bir görüş olarak söylenip geçtiğini belirterek konuyu kapatmak ister. Lütfi Bey bu kez de tartışmaya zamanında müdahale etmediği halde şimdi tartışmaya engel olmak istediği için başkana çıkışır. Ben şeriat namına reddediyorum der. Başkan ondan konuya dönmesini ister. Fakat Tunalı Hilmi Bey'in kadınların seçme hakkı konusunda söyleyeceği bitmemiştir. Reis Bey, İslam kadınları kadı olabilirler, camilerde vaaz verebilirler diye seslenince mecliste gene gürültü olur. Bu kez de sözünü kesildiği gerekçesiyle Lütfi Bey Tunalı Hilmi'ye çıkışır. Başkan Lütfi Bey'i yeniden konuya dönmeye davet eder. Van mebusu Haydar Bey, kadınların oy kullanması veya seçilmesi hakkında hükümet ve komisyon metinlerinde bir öneri olmadığı için bu konuda söz söylemeyeceğini açıklar. Madde hakkında görüşmelerin yeterliliği oylanarak kabul edilir. Hükümet ve komisyon bucak yönetimine köylerden yapılacak seçimlerde hane sayısının esas alınmasını istediği halde nüfusun esas alınmasını isteyen öneriler verilmiştir. Yapılan oylamada nüfusun esas alınması kabul edilir. Şimdi de üye seçiminde 100 nüfusun mu 75 nüfusun mu esas alınacağı oya konacakken Ertuğrul, Bursa mebusu Mustafa Kemal Bey, nüfustan amacın erkek nüfusu mudur kadın da içinde midir diye sorunca işler yeniden karışır. Başkan, kadın nüfusu nereden çıkardınız diye sorar. Mustafa Kemal Bey, yalnız erkek nüfus kastediliyorsa bir köyde bu kadar erkek nüfusun olmayacağını söyler. Bunun üzerine başkan maddeyi komisyona vermeyi önerir. Bir mebus, yerinden komisyonun nüfusu genel nüfus olarak kabul ettiğini hatırlatır. Kangırı, Çankırı mebusu Hacı Tevfik Efendi, bu ifadeden kadınları da seçme hakkı çıkacağından endişe etmiş olacak ki yerinden şöyle bağırır. Bütün seçimlerde nüfus genel nüfustur. Fakat seçim erkeklere aittir vesselam. Nüfusun kaç kişi olması gerektiği konusunda maddi komisyona göndermeyi öneren başkan, Tunalı Hilmi bu konuda bir önerisi olduğunu söyleyince işlerin yeniden karışacağını anlamış olmalı ki, rica ederim Hilmi Bey oturunuz. Hakkınızda artık harfiyen nizamnamedeki cezayı tatbike mecbur olacağım, sükunetle dinleyiniz diye ihtarda bulunur. Mustafa Kemal Bey usul hakkında söz istese de başkan, usul kalmadı, madde bitti diye konuyu kapatır. 28. maddenin görüşülmesine geçilir. TBMM Zabıt Ceridesi Cilt 12 15 11 1337 sayfa 221-225. Bu önerinin siyasette tutucu ve mecliste Mustafa Kemal'e ve onun başında bulunduğu birinci grupun birçok görüşüne karşı ikinci grupun başını çekenlerden Hüseyin Avni Bey'den gelmesi ilginçtir. O kadar ilginç olan başka bir husus da meclisin en radikal mebuslarından Tunalı Hilmi Bey'in önerinin kimden geldiğine bakmadan onu kararlılıkla savunması, hatta bu savunmayı Hüseyin Avni Bey'den alarak sürdürmesidir. Yönetimin en alt birimi olan köylerde bucak meclislerine üye seçmede kadınların değil seçilme, seçme hakkı verilmesine bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin henüz hazır olmadığı, feodal yargıların akla ve mantığa üstün geldiği anlaşılmaktadır. 1923'te seçimlerin yenilenmesi kararının alınması üzerine Vakit Gazetesi'nde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi konusunda bir anket düzenlenmiştir. Zihnioğlu, ankete yanıtlayanların çoğunun bu hakkın tanınması yönünde görüş bildirdiğini kaydediyor. Gazete, gösterilen ilgi karşısında kadınların mebus adayının kim olabileceği sorusunu da ankete eklemiştir. Bu sırada 13 kadın bir girişim komitesi oluşturarak konu üzerinde kamuoyu yapmaya başlamışlar, Türk Kadınlar Şurası'nı toplamışlar, ardından Türk Kadınlar Fırkası'nı kurmuşlardır. Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, sayfa 122 ve devamı. Kadınların seçme ve seçilme haklarına kavuşması için daha bir 10 yıl beklemek gerekecektir. D. Yeni Türkiye'nin yeni kadınları. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye'de kadın sorunları üzerinde zaman zaman yazılarına rastlanan Suat Derviş, Büyük Zafer'in ardından yayımladığı bir yazıda artık eski Türkiye'nin ve çekilen acıların geride kaldığını, kadınıyla erkeğiyle yeni bir Türkiye doğduğunu, genç Türkiye'nin kendisi gibi genç insanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, açılan bu yeni dönemde kadının alacağı biçimi ve çeşitli alanlarda kazanacağı hakları saptamak için bir program yapılmasını önermiştir. Suat Derviş, Kadınlık ve Kadınlarımız Yeni Türkiye'de Kadının Rolü, İKDAM, sayı 9200, 28-10-1922, sayfa 3. Tamamını buraya alamadığımız yazı, yeni dönemde kadınlarla ilgili program açısından değil, fakat askeri zaferin toplumsal hayatta yapılacak devrim içinde ne büyük umutlar yarattığı açısından ilginçtir. Mustafa Kemal Paşa 16-17 Ocak 1923'te İzmit'te İstanbul'dan gelen gazetecilerle yaptığı ve pek çok soruya yanıt verdiği görüşmede Ahmet Emin Bey'in Halide Hanımefendi'yi mebus görebilecek miyiz sorusuna bu konuda kanunda bir açıklık olmadığını, bununla birlikte şimdiye kadar 50 bin nüfusa bir kadın çıkarılır hükmünü kadınlarla birlikte 50 bin kişi olarak yorumlayıp sorunun çözülebileceğini belirtmiştir. Halide Edip'in bu kararı bu meclis verir mi yoksa ikinci bir meclis mi verir sorusuna ise Mustafa Kemal Paşa'nın yanıtı şudur. Bu noktayı ben bazılarıyla konuştum. Buna henüz itiraz edenler vardır fakat er geç olacaktır. Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 14, sayfa 305. 1923'te Nezihe Muhittin'in önderliğiyle kurulan Kadınlar Halk Fırkası'na kadınların seçme ve seçilme hakkı olmadığı gerekçesiyle izin verilmemiştir. Parti varlığını sürdürebilmek için Türk Kadın Birliği olarak yeniden örgütlenmiştir. Kadınlar 10 yıl boyunca oy hakkı peşinden koşmuşlardır. Ancak birlik iktidar partisi tarafından kapatılmıştır. Ayşegül Baykan ve Belma Ötüş Basket, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, sayfa 29. Kadınlar 1930'da belediye seçimlerinde oy kullanma, 1933'te ihtiyar meclisi seçimlerinde, 1934'te de genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kazanabilmişlerdir. 1937'de Millet Meclisi'nde 18 kadın milletvekili vardır. Ayşegül Baykan ve Belma Ötüş Basket, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, sayfa 23. Kurtuluş Savaşı'ndan hız alan devrimci Türkiye, kadınlar için seçme ve seçilme hakkını da gerçekleştirerek bu konuda Batı ülkelerinden bir kısmı ile arasındaki uzaklığı kapatmış, hatta bir kısmının önüne geçmeyi de başarmıştır. Diğer pek çok ülkede kadınların seçme ve seçilme hakları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir. 1930'dan önce kadınların seçme ve seçilme hakkı kazandığı ülke sayısı 25, bu hakkın erkeklerle eşit düzeyde olduğu ülkelerin sayısı 18 kadardır. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan 1919'dan önce kadınlar için oy hakkını tanımış olan ülke sayısı yalnızca 8 idi. Ayşegül Yaraman, Resmi Tarihten Kadın Tarihine, sayfa 183. Sonuç ve Düşünceler. 1918-1922 yıllarını kapsayan Türk Kurtuluş Savaşı, sömürge ve yarı sömürge ülkelerin emperyalizme karşı zafere ulaşan ilk başkaldırısıdır. Bu savaş Türk ulusunun seferberliği ile kazanılmıştır. Bu seferberlikte kadınların önemli bir yeri vardır. Türk kadınlarının Tanzimat'tan beri Avrupa demokratik devrimlerinin etkisiyle filizlenmekte olan toplumsal hayata katılma ve özgürlükler mücadelesi 1908 Jön Türk Devrimi ile bir patlama yaşamış, özellikle Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nda kadınlar çeşitli biçimlerde toplumsal hayata ve yurt savunmasına katılmışlardır. Türk Kurtuluş Savaşı, öğrenim görmüş, eli kalem tutan, mitinglerde konuşan, derneklerde çalışan yurtsever aydın bir kadın öncü kitlesiyle, savaşta ulaştırma kollarında, hastanelerde görev almış, köylerde ve göçmen yurtlarında yoksulluklara ve yoklukları alışık bir kadın kitlesini hazır bulmuştur. İkinci meşrutiyetten beri gelişmekte olan Türk kadıncılığı, feminizmi, Avrupa feminizminin etkisinden sıyrılarak kendini Türkiye'nin bağımsızlığına ve halkının özgürlüğüne vermiştir. Bu nedenle Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Avrupacı bir feminizmin etkileri görülmez. Çeşitli toplumsal sınıflara mensup kadınlar Kurtuluş Savaşı yıllarında yurdun kurtuluşu için aralarında iş bölümü yapmış gibidirler. İşbirlikçi İstanbul Burjuvazisi'ne mensup küçük bir kadın kitlesi erkekleriyle birlikte yabancılarla işbirliği halinde Türk ulusunun sorunlarını umursamaz bir hayat yaşarken ulusal burjuvaziye mensup okumuş yurtsever kadınlar daha önceki birikimlerine dayanarak kurtuluş mücadelesinde etkin görevler almışlar, mitinglerde Türk kadınının ulusal duygularını temsil etmişler, büyük devletlerin temsilcilerine, özellikle onların devlet başkanlarının eşlerine mektuplar ve protestolar göndermişler, uluslararası kadın kongrelerine katılarak ve Avrupa'da konferanslar vererek Türkiye'nin haklarını savunmuşlardır. İşgal edilen yerlerden iç bölgeleri ve İstanbul'a sığınıp daha önceki göçmenlerle birlikte sefil bir hayat yaşayan göçmenlere yardım için örgütlenen kadınlar, gerek bunlara yardım toplamada, gerek bu durumdaki kadınlara iş bulup onların acılarını hafifletmeye çalışarak önemli bir toplumsal dayanışma görevini üstlenmişlerdir. Anadolu'nun eşraf ve memur eşleri de yurt savunması için örgütlenerek savaşçılara yardım yapmışlar ve kadınların da bu yurt mücadelesinden uzak olmadığını gösteren eylemlerde bulunmuşlardır. Kuvayi Milliye'nin 1919'da merkezi durumunda olan Sivas'ta kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti şubeler açarak önemli bir varlık göstermiştir. Daha sonra kadın mücadelesinin merkezi Ankara'ya kaymıştır. Savaş yıllarında kadın mücadelesinin önemli bir örgütü de Hilal-i Ahmer Derneği'nin kadınlar koludur. İstanbul'dan sonra ve İstanbul'a koşut olarak Ankara'yı merkez edinip 1920 yazından itibaren bütün yurtta örgütlenen merkez, cephe ihtiyaçlarının sağlanmasında çok önemli işler başarmıştır. Türk devrim tarihinde önemli bir yeri olan kadınlardan oluşan ulaştırma kollarında Türk anaları ve kızları büyük başarılar kazanmışlardır. Silah kuşanıp cephelerde erkeklerle birlikte savaşan kadınların sayısı az değildir. Hatta birlik komutanlıkları yapanlar vardır. Kuşkusuz kadınların bu savaşta en büyük hizmetleri babaları ve eşleri, oğulları cephedeyken cepheyi de besleyecek üretimde bulunmaları, erkeklerden boşalan bazı işlerin başına geçmeleri, çocukları büyütmeleri ve ocakları tüttürmeleridir. Kadınlar başka hiçbir alanda görev almamış olsalardı bile bu yaptıklarıyla savaşa en büyük katkıyı yapmış olacaklardı. Kadınlar yarısını erkeklerin üstlendiği yurdu kurtarma görevinin diğer yarısını, hatta daha fazlasını omuzlamışlardır. Savaşta kadınların yarattığı harikalar bütün ulusun gözlerini kadının toplumdaki yeri üzerine çekmiş, komutanlar, siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar kadınlara ulus adına şükran duygularını dile getirmişlerdir. Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadınlığının aldığı onurlu görev daha sonraki ulusal kurtuluş savaşlarında ve sosyal devrimlerde başka ülkelerde de yaşanmıştır. Devrimlerde kadınların gösterdikleri kahramanlıklar roman, öykü, resim, şiir, heykel, tiyatro gibi birçok sanat eserine konu olmuştur. Kadınların Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği olağanüstü etkinlik medeni haklarına kavuşmaları konusunda verilen mücadelede onlar için büyük bir sıçrama yaratmıştır. Gene de erkek egemen bir kültürün 21. yüzyılda da sürüp giden derin etkisinden ötürü bu haklar bir çırpıda alınamamış, Cumhuriyet devrimleriyle adım adım kazanılmıştır. Dünya bugün de bir yanda ezenlerin, diğer yanda ezilenlerin yaşadığı, ezenlerin ekonomik, politik, kültürel, askeri araçlarla ezilenler üzerindeki baskı ve bağımlılık ilişkilerini sürdürdüğü emperyalizm çağını yaşamaktadır. Bu nedenle benzer uluslar gibi Türkler için de tam bağımsızlıklarını güçlendirerek korumak en başta gelen görevdir. Bu mücadelede Türk kadınlarına büyük görevler düştüğü açıktır. Türk kadını ve Türk kızı erkekleriyle birlikte yurdun bağımsızlığı ve halkın özgürlüğü ile son derece ilgili olmak ve bunun için gerekli her türlü araçla mücadele etmek zorundadır. Türk kadınlığı için gerçek kurtuluş ancak tam bağımsız ve özgür bir Türkiye'de mümkündür. Ulusların tam bağımsızlığı ile ilgilenmeyen, Batı ülkelerinden akıtılan fonlarla sivil toplumculuk yapan postmodern bir feminizm, kadının kurtuluşuna yardım etmeyeceği gibi onun ve bütün ulusun emperyalizmin kölesi olmasına hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Türk kadınlığı ancak Kurtuluş Savaşı kadınlığının mirası üzerinde mücadele ederek yurduna, halkına ve dünya kadınlığına hizmet edebilir. Kitabın sonu. 20 Kasım 2008 Sayfa 365.